Farklı Evren Podcast'tan herkese merhaba. Ben Berke ve Övelim serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Mad Max Fury Road'u soluksuzca övmeye çalışacağım. Aslında ilk bölümde Top Gun'ı konuştuğumuz Övelim'in ilk bölümünde Mad Max'te bu seride anmak istediğim filmlerden biri demiştim. Nasip direkt olarak ikinci bölümeymiş çünkü Fury Road'un öncesini anlatan prequel'i olan Furiosa filmi 24 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor. Ben de bu vesileyle neden direkt olarak Mad Max Fury Road överek seriye devam etmiyorum ki dedim. Zaten aslında Mad Max'i bu kadar sevme sebebim Top Gun'la oldukça benziyor. Çünkü ikisi de gümbür gümbür aksiyon filmi arkadaşlar. Yani böyle bir başladıktan sonra gözünüzü ekrandan ayıramıyorsunuz gerçekten. Top Gun bunu şu şekilde yapıyor. Yani 20 yıl aradan sonra efsane bir filmi devam ettirip bu modern standartlara, yeni çağa, sinemanın yeni haline ayak uydurabilen bir örneğini sunarken bir yandan da hani özlediğimiz o Hollywood aksiyonunu hiçbir şey düşünmeden o keyifli vakit geçirebileceğiniz o 2 saati veriyor size. Ve bunu da tabii ki Oscar'ı bile hak edecek müthiş bir ses dizaynıyla yapıyor ki aynısı Mad Max için de geçerli. Yani filmler böyle ana olarak hani çeşitli araçların yüksek sesler çıkararak kullanıldığı ve birbiriyle çarpıştığı aksiyon filmi olma noktasında ortaklaşıyorlar. Ama Mad Max Top Gun'ın aksine böyle hani klasik, klişeleşmiş, daha hatta eskimeye yüz tutmuş bir türü klasikliğine şapka çıkararak canlandırmaktan ziyade türün içinde böyle ecnebilerin disruptive dediği yıkıcı türü değiştirebilecek bir örnek sunuyor bizlere. Böyle bir senaryosu bile böyle diyebiliriz. Hatta bir senaryosu var mı orası bile soru işareti. Neyse çok karıştırmayayım. Şunu demek istiyorum. Mad Max aslında özünde belli karakterlerin A noktasından B noktasına gittiği ve B noktasından A noktasına geri döndüğü bir olay örgüsü taşıyor. Bu bir yol filmi ya. Baktığınız zaman hani böyle birine bu şekilde anlatıldığı zaman sıkıcı olma ihtimali olan bir film. Hani şeyler gibi tek mekanda çekilen ve böyle diyalog bazlı filmler olur ya veya işte Before serisi gibi sadece yürüyüp konuşuyorlar dersiniz ve bu şekilde özetlendiğinde, buna indirgendiğinde sıkıcı görünür. Burada aynı efekt bence tersinden var. Çünkü işte genelde tek sahne filmlerini diyalog yüceltirken burada diyalog çok az. Bu insanlar A noktasından B noktasına gidip geri dönerken çok az konuşuyorlar. Çünkü aksiyondan konuşmaya vakit ayıramıyorlar. Ve bunu yapabilmek deli iş yani ya. Mesela başrolünde zamanda Mel Gibson'ın oynadığı Mad Max titrini siz alıp günümüzün en popüler isimlerinden Tom Hardy'ye veriyorsunuz. Ve bu adamın 50 satır falan şey konuşması var film boyunca. Zaten 45 dakikasında 2 saatlik filmin ilk 45 dakikasında yüzünde maske var bu adam. Şimdi 2 saatlik ve işte A'dan B'ye B'den A'ya gidilen bu film gümbür gümbür aksiyon olmasıyla ve muazzam sinematografisiyle kendini izletiyor. Eyvallah. Ve bunu yaparken gerçekten çok cesur bir şekilde ana karakterin arka planda kalabileceği de bir senaryo kurguluyor. Yani buna en yakın örneği sanırım en son Barbie filminde gördüm. Hani Margot Robbie orada ön plandaydı ama Ryan Gosling ondan rol çalıyordu. Burada da Furiosa, Mad Max'ten Charlize Theron'un Furiosa'sı Mad Max'ten rol çalıyor. Zaten dediğim gibi 45 dakika bu adamın yüzünde maske vardı ya. Ama hani temposu, olay örgüsü İyi tutturulmuş filmin, onu söylemek isterim. Evet, ilk başladığında direkt olarak aksiyonun içine sokuyor ki bunu Top Gun da yapmıştı. Hani Top Gun belki böyle yeni nesil artık ilk 3 saniyede ilgisini çekmiyorsa gerisini izlemiyor düşüncesiyle yapmış olabilir ama Fury Road'un böyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o en başında bir ufak bir world building yapıyor. Size bu kıyamet sonrası dünyanın nasıl oluştuğunu ve Max'in oradaki rolünü anlatıyor. Bunu çok kısa geçtikten sonra zaten aksiyonun içine dalıyoruz. Burada aksiyona ne kadar çabuk gidersek o kadar iyi gibi bir rol izlemiş 70 yaşındaki müthiş tecrübeli George Miller. Sonra bu girdiğimiz aksiyon 30. dakikada bir soluk alıyoruz böyle. 30'a kadar kilitlendik zaten. Sonra işte bir nefes aldık. Galiba bir 15 dakika sonra maskeden de kurtuldu Tom Hardy. Onunla birlikte biz de rahatladık. Birinci saat oldu ve Immortan Joe'nun en sevdiği karısı öldü. Ve film şöyle bir şey yapıyor. Birinci saatte bu kaybı yaşatınca yine bir silkelenmemizi sağlıyor. Ne oluyor ya diyoruz ve odağımız azaldıysa da onu tekrar kazanıyoruz. Ondan sonra zaten B noktasına varılıyor. Yanılmıyorsam birinci saat böyle 20. dakikalarda falan. Yine bir soluklanıyoruz ama filmden asla kopmuyoruz. Furiosa'nın yaşadığı acıyı biz de anlıyoruz, biz de hissediyoruz. Ve son perde öncesi bu soluklanmada o aldığımız nefesi artık final sahnesine kadar götürüyor bizi. Ve bu sırada film hiç durdurak bilmiyor. Yani yanılmıyorsam o finaldeki geçtikleri geçidin orada Warwick'in yıkılmasıyla birlikte taşlar çöküyor ve geçit kapanıyor ya, oraya kadar böyle gerçek anlamda bir slow motion görmedik galiba. Hani şey slow motion'dan bahsediyorum. Bu en son Rebel Moon filminde falan Zack Snyder'ın kullanmaktan hiç çekinmediği seviyede slow motion'dan bahsediyorum. Özellikle aksiyon filmlerinde seyirci anlayabilsin diye yapılan o slow motion çok az kullanılıyor. Çünkü George Miller bu zaten %80'ini gerçek çektiği bu filmin, yani filmin CGI olan görsel efekt olan kısmını %20 gibi düşünebilirsiniz. Çeşitli noktalarında frame rate ile oynuyor. Filmi izlerken zaten o böyle aradaki takılmaları ya da işte ufak kasma gibi gelen gözünüze şeyleri hissedeceksiniz. Bunu aslında aksiyon sahnelerinin çok daha iyi takip edilebilmesi için yapıyor. Ve zaten filmin bizi içine çekip 2 saat boyunca sıkılmamamızı sağlamasının sebeplerinden biri bu. Az görsel efektle çok iyi bir sinematografi yapıldığı için dikkat kesiliyoruz. Slow motion olmadığı için de çok rahat takip ettiğimiz bu aksiyon sahneleri artık gözümüzü de kırpmamızı istemiyor yani. Ben hani filmi şu ana kadar 3 kez izledim ve açıkçası geriye sarma ihtiyacım çok az oldu. Yani şöyle bir şey olmamıştır, hani ilk izleyişimde aksiyon sahnesinde kaçırdım, anlamadım dediğim bir yeri 2'de yakaladım gibi olmamıştır. Hani detaylar hariç bahsediyorum. Ana hattı çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz ve sonra işte bunların çok az görsel efektle yapıldığını duyunca inanılmaz şaşırıyorsunuz. Bazı kamera arkası görüntüleri var. Hani gerçekten de çölde o mızrak kımsı şeylerin üstünde falan sallanan adamlar görüyoruz. Gerçekten flamethrower gitar görüyoruz mesela. Bunlar bence inanılmaz şeyler. Ve işte film bu çoğunun gerçek çekim olmasının hissiyatını da veriyor. Özellikle şeyde anladım onu. Tekrar izlediğimde fark ettim aslında. İlk izlerken gözümü rahatsız etmemişti ama ondan sonraki izlemelerimde bu böyle kum fırtınasının içine girdikleri veya işte ilk başta sarı bir renk paleti var, sonra o bataklığa girdiklerinde mavi bir palet oluyor falan. O geçişlerde, o fırtınayı gösterdiği o büyük geniş plan çekimlerde bak bu görsel efekt diyorsunuz. Çünkü adam orada yani kocaman kum fırtınası yapıyor, onun üstünü boyuyor falan. O kadar da olsun demek istiyorum. Buna da şöyle bir antitezle geliniyor bu arada. Bu filmin hala izlemediğim bir Chrome and Black versiyonu var. Ve bu siyah beyaz versiyonda mesela o CGI renklendirmesi mevcut olmadığı için, biz siyah beyaz bir şey izlediğimiz için filmin daha da gerçekçi hissettirdiği, daha da insanı içine çektiği söyleniyor. En kısa zamanda onu da izlemek istiyorum açıkçası. Aksiyon dedik, gümbür gümbür aksiyon, akıcı aksiyon dedik. Filmin işte az önce bize soluk aldırdı diye tabir ettiğim böyle duraksadığımız, aksiyonun, savaşın olmadığı anlar dışı gerçekten bir sürü aracın birbirine saldırdığı anlardan ibaret ve bu en başta hani filmin neredeyse senaryosu yok demiştim ya, zaten senaryolaştırması çok zor bir şey. Ve George Miller'ın yıllarca 90'ların sonundan itibaren falan çalıştığı bu filmde senaryo kısmında jenerikte onunla birlikte adı yazan isimlerden birine bakarsanız Brandon McCarthy'yi göreceksiniz. Ve kendisi başta Yargıç Dredd olmak üzere birçok çizgi romanda çalışmış bir çizer. Zaten George Miller onunla çok detaylı storyboard çizimleri yapmış. Çünkü bu çalıştığı ekiple, yani işte dublöründen görsel efektçisine, prodüksiyon dizayncısından o artık araç koordinatörlerine, araçları sürecek kişilere, kim ne derseniz deyin, bütün ekibe genel olarak bu sahneleri anlatmak o kadar zor ki zaten bunlar çizgi romanlaştırılmış bir noktada. Ve oradan hani filme aktarılmış gibi düşünebilirsiniz. Evet, storyboard filmlerde kullanılıyor ama burada tamamen bütün filmin çizgi romandan aktarımı mevcut. Ve hani o günümüzde son dönemde Spider-Verse filmlerinde hissettiğimiz abi çizgi roman okuyormuşuz gibi, aynı o akıcılıkta falan diyoruz ya, işte bence George Miller burada onu yapmayı başarmış. Ve yani Abi sen bu filmi çekmeden önce Neşeli Ayaklar 1 ve 2'yi çektin ya. Bu nasıl bir deliliktir hocam? Gerçekten anlaşılması çok güç yani. Adam Neşeli Ayaklar'da çocuklara dans eden penguenleri izletirken arka tarafta Tom Hardy'nin ağzını bağlayayım, onu bir aracın önüne koyayım ve kan torbasına çevireyim gibi şeyler düşünüyormuş yani. Bu arada şunu da not düşeyim. Kan torbası demişken aklıma geldi. Böyle onun aracını War Boys sürerken bir tanesi ateş etmişti ve işte Tom Hardy "That's my head" diye bağırıyor. O çok böyle Hollywood, çok klişe bir espri ve ben bunun dışında kaç kez izlesem de bu rahatsız edici klişe bir nokta bulamıyorum. Mesela Top Gun onlarla dolu. Doğru yapıyor. Zaten o cheesy'liğe de sizi alıştırıyor hani. Ama kalitesinden dolayı onun cheesy olmasına da siz daha okey oluyorsunuz zaten izlerken. Top Gun'da bu fireleri çok fazla sayabiliriz ama Mad Max'te bunlara kesinlikle yer yok. Dediğim gibi farklı olmak üzerine doğmuş Mad Max. Ve şey formülünü de çok iyi uyguluyor ya. Ben derdimi çok kısa bir noktada anlatacağım ama benim derdi olan bir yapım olduğum da unutulmasın. Günün sonunda burası kıyamet sonrası bir evren. Suyun ne kadar önemli hale geldiğini görüyoruz. İnsanlığın böcek yiyebilecek noktaya gelebildiğini görüyoruz. Gücü elde edenin ne kadar sömürücü bir noktaya geldiğini, ne kadar ilahlaştırıldığını, kendisine peygamber gibi yaklaştığını insanların görüyoruz. Ve tabii ki de en baskın tema olarak feminizm görüyoruz. Şimdi bu filme gelen en büyük eleştirilerden biri Tom Hardy'nin az kullanımı. Ben izlemelerim arttıkça bunun aksi düşünmeye başladım. Lan aslında o kadar da az değil, baya baya görünüyor. Sadece çok konuşmuyor veya işte o yüzünde maskeli olduğu süreçte bir arabanın önüne bağlı hareket edemiyor falan gibi durumlar var. Ekran süresi olarak o kadar da az değil aslında. Fakat işte Furiosa'nın baskınlığı artı ağzındaki maske Tom Hardy'nin "biz kandırıldık, bu film Mad Max filmi değil, bu film Furiosa filmi ve bu film yine kadın haklarından prim yapmak için yazılmış bir film" şeklinde eleştirileri mevcut. Yani şunu söyleyebilirim. Çok fazla Top Gun Maverick'le karşılaştırdım bölüm boyunca ama. Mesela Top Gun'da ekibe bir kadın pilot katıldı. Ve genel olarak senaryoya çok da bir etkisi yok bunun. Mesela o kadın için sırf işte bu yeni bir uyarlama ve günümüzde şu anda buna önem veriliyor. Araya da bir kadın katalım diye kendisi konulmuş olabilir. Ancak Mad Max Fury Road bence zaten tüm bu kaçış hikayesini kadınlar üzerine kurgulayarak o hani prim yaftasından kurtulabiliyor. Hani bir diktatör var başımızda, bir Immortan Joe var ve aslında aşağıda su bekleyen insanlar değil de yukarıdakiler, onun yanındakiler, onun müritleri memnun görünüyor. Ama hangileri? Erkekler. Kimler memnun değil? Onun malı olan, sadece doğum için kullanılan, sütleri sağılan kadınlar memnun değil. Bu kadınların umudu kim olabilir? Yine bir kadın olabilir. Ve o da tabii ki çok iyi bir savaşçı kadın olmalı ki bu kaçışı gerçekleştirilebilmeli. Evet, yer yer yani mesela bir yerde atış yaparken Max'ten bile iyi bir kadından bahsediyoruz. Ama işte tüm bunlar beni rahatsız etmek yerine bir aksiyon filminde sağlam bir feminist arka plan izliyormuşum hissiyatı veriyor. Bunun için iyi de çalışmış George Miller, onu da söylemek isterim yani. Mesela bu podcast hazırlanırken gördüm ve bayağı şaşırdım. Vajina Monologları diye bir tiyatro var. Tiyatro eseri var ve bunun yazarı Eve Ensler'ı sete davet etmiş. Oyunculara feminizm hakkında bilgi vermiş. Sonrasında açıklaması var yazarın. "Bence George Miller gayet feminist bir iş yapıyor" falan diye. Ve bunu da şu ana kadar feminizmle pek yan yana getirilmeyen kavga, dövüş, silah ve arabalarla yapıyor. Anlatabildim mi? Yani bu kadar böyle yani bir genelleme yapmak gerekirse en çok erkeklerin seveceği bir aksiyon işi üretirken bunun arkasına kadınların kurtuluşa ulaştığı bir hikaye koymak. En sonunda Furiosa yükselirken orada işte kendini sıradan bir vatandaş gibi gören, kendi ajandası olan Max'in aşağıda gidip kaybolduğunu izletmek. Bunlar gerçekten çok büyük başarılar. Yani gerçekten bu cesur bir film ya. Hani aksiyon türünde bir şeyleri değiştirmesinin yanı sıra işte Max'i 45 dakika maskeyle tutması, bir yerden bir yere götürüp oradan geri getirmesi, post apokaliptik bir evren yapıp bunu siyah tozlar içinde değil de bazen sarı bir filtreyle, bazen mavi bir filtreyle vermesi, onun içinde işte kızıl saçlı kızın saç rengine önem vermesi veya işte flamethrower'dan bayağı böyle kırmızılı turunculu alev çıkartması, geri planlar sarıyken renklendirmesi inanılmaz ya filmin. Sinematografi bu arada en güçlü yanlarından biri bu filmin. Yalnız Oscar alamadığı yanlarından biri, ona da şaşırırım. Kostümde, kurguda, makyaj saç tasarımında, ses miksajı, ses editinde, o zaman ikisi ayrıydı şimdi birleştiler. Prodüksiyon dizaynında Oscar almış durumda. Mad Max Fury Road. Burada hemen ufak bir parantez daha açayım. Filmin kurgusunu kim yapıyor biliyor musunuz? George Miller'ın eşi Margaret Sixel yapıyor. Yani tam olarak kreatif süreç nasıl işledi, o işte storyboardların, o senaryonun ne kadarı tam olarak filme aktarıldı, kurgulanırken neler değişti bilmiyorum ama hani feminist addedilebilecek bu filmin, bu aksiyon filminin kurgusunun da bir kadının elinden çıkması bence ekstra güzel bir detay diyerek sinematografiye geri dönmek istiyorum. Yani zaten şu an Google'a Mad Max sinematografi yazın, o geniş planlara bakın. Müthiş diyeceksiniz yani. Sinema bu diyeceksiniz. Ve tüm bu etkileyicilik film boyunca korunuyor. Aksiyon sahnelerinde de korunuyor. Çekim açılarından patlamaların renklerine kadar her anıyla bir sinema şöleni gerçekten. Ve en önemlisi de yani günün sonunda bu kadar her noktası övülebilecek bir işin benim en sevdiğim kısmı, hiç sıkmıyor ya. 3 kere izledim. Hepsinde de kendimi kaptırmayı başardı film. Ve işte yani en başta dediğim noktaya geleceğim. Bu filmin yaptığı gibi yapacağım belki ama günün sonunda A'dan B'ye gidip B'den A'ya gelip geri geliyoruz. Ve bu süreci göz kırpmadan bile izletmeyi başarıyor George Miller gerçekten. İçinde yer alan herkesi tebrik etmek gerekiyor. Kamera arkası görüntülere bakıp akıl yitirmek gerekiyor. Böyle bir film umarım Furiosa'da da bu başarıyı devam ettiriyordur diyerek George Miller'a buradan uzun ömürler diliyorum arkadaşlar ve bir sonraki övelim bölümünde de görüşmeyi diliyorum sizlerle. Kendinize iyi bakın.